Ayrım 12, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, Sayfa 113. 8. Bölüm. Eddie Paradise şafaktan beri ayaktaydı. Island Park'taki sahil evinden çıkıp arabasına atlayarak Red Hook'taki dokların yakınında bulunan bir softball sahasına gitmişti. Beklediği polis yüzbaşısının çalıştığı karakolun olduğu bölgeye daha da yakındı. Radyodaki hiçbir şey hoşuna gitmedi ama sonunda enstrümantal rock and roll parçaları çalan bir istasyon buldu. Herb Alpert ve The Tijuana Brass, Dick Dale ve The Deltones, Link Ray ve The Rayman, James Brown ve The Famous Flames ve Yeşil Soğan numarasıyla en sevdiği grup olan Booker T and The MGs parçaları çalıyordu. Kendi kendine Eddie Paradise V de iyi bir isim olurdu diye düşündü. Ama V'den sonrası ne olacaktı? Nihayet yüzbaşı pırıl pırıl tepesi gümüş bir 59 Riviera ile ortaya çıktı. Bornozu hala üstündeydi. Eddie ona içi para dolu bir Marlboro kartonu verdi. Bu kar hissesi değildi çünkü yüzbaşı zaten maaş ödenenler listesindeydi. Bu bir armağandı. Yarısı şimdi veriliyordu, yarısı da yarın. Bu geceki komisyon toplantısı barış içinde biterse verilecekti. Yüzbaşı teşekkür etmeye zahmet etmiş miydi? Hayır etmemişti. Eddie'nin parayı ona bizzat vermek gibi bir arzusu mu vardı? Hayır. Onlar böyle şeyleri aşmıştı. Bu fındık taşaklı dolandırıcı bir şeye aldırıyor muydu? Yüzbaşı uzaklaşırken Eddie kafasını salladı. Hayır, aldırmıyordu. Eddie arabasına döndü ve her şeyi gözden geçirmek üzere Union Caddesi'nde toplantının yapılacağı restorana gitti. Kalamarlar taze miydi? Çok. Koltuklar rahat mıydı? İki tanesini değiştirdi. Siyah perdeler ön camı güzelce kapatıyor muydu? Gayet güzel. Bu gece çalışacak şefler ve garsonlar uygun muydu? Herkes restoranı işleten ailenin üyesiydi ama Eddie yine de daha önce orada hiç görmemiş olduğu Napolili bir damadı geri çevirdi. Bütün komşulara Jersey kıyısında hafta sonu tatiline gitmeleri için tüm masrafları içeren paraların avansı ödenmiş miydi? Ödenmişti. Eddie ufak tefek ricaları dinledi. Kavgaya karıştığı için hapse düşen bir kuzen, Rakal Muto'daki büyük annesini getirtebilmek için bir aylığına ödünç para isteyen bir bulaşıkçı vesaire. Her zamanki şeyler. Ve Eddie de her zamanki gibi elinden geleni yapacağını söyledi. Hiçbir şeyi not almadı. Böyle bokları unutmamasını sağlayan bir hafızası vardı. Tam çıkmak üzereyken bir süpürge kaptı ve tertemiz göründüğü halde restoranın önündeki yolu bizzat süpürdü. Özellikle de Kapolu'ya yeni terfi etmiş biri olarak komisyon toplantısının sorumluluğunu almış olmak Eddie için bir onurdu. Eğer her şey mükemmel giderse bundan Michael Corleone kazançlı çıkardı. Eğer herhangi bir şey kötü giderse bu Eddie'nin kıçına mal olurdu. Ama bu durum Eddie'yi rahatsız etmiyordu. İnsan böyle davranırdı zaten. Övgü beklemez, övgüyü patronuna havale ederdi. Ama ya onur? Onura öyle bakmak Eddie'ye zor geliyordu. İnsanın üstüne Eddie'nin üstüne yığılan seviyede bok yığılırsa, kırık bir burunla ve evi tepesine geçmiş vaziyetteyken kendini pek iyi hissetmezdi. Eddie çıkarken restoran sahibine dikkatli olmasını tembih ettikten sonra President Caddesi'ndeki her zamanki fırınına gidip sabah kahvesini aldı ve biraz soytarılık yaptı. Sonra medeni bir beyefendi gibi biraz kestirmek umuduyla sosyal kulübüne gitti ama böyle bir şansı olmadı. Köşeyi döner dönmez Carroll Gardens Av Kulübü'nün kırmızı kapısının önünde ceplerine isimlikleri iliştirilmiş iş gömleklerini giymiş olarak kendisini bekleyen Flatbush Novelties'den 5 adam gördü. Havai fişekçi çocuklar. Her ne istiyorlarsa şimdiye kadar Kakalak Momo'nun bununla neden ilgilenmediğini Tanrı bilirdi. Her zaman bir şeyler olurdu. Birileri daima Eddie Paradise'dan kahrolası bir şeyler isterdi. Evde, fırında, kulübünde oturmuş öğle yemeğini yerken, hatta teknesiyle açıldığında bile. Dedikleri gibi sanki patron değil de kurtarıcı İsa'ydı. Altında artık koca bir düzen vardı ama yine de Eddie bizzat işe karışmadan hiçbir şey hallolmuyordu. Bir orkestra kurarsa ne at koyacağını biliyordu. Eddie Paradise ve işe yaramaz Corleone'ler. ya da daha iyisi sadece Eddie. Şimdiye kadar artık kendi ihtiyaçlarından başka kimseninkileri düşünmeyeceği bir konuma gelmiş olacağını sanıyordu. Bir gün, Kolomb'un ne diye güne ihtiyacı vardı ki? Siktir et Kolomb'u! Merdayoğlu öleli yüzyıllar olmuştu. Eddie'nin yanında yürüyen iki adam kulübün önündekileri tanıyıp tanımadığını sordular. Ben hallederim dedi Eddie. Cehennem donduğunda o güne bir ad verecekler ve Eddie günü diyeceklerdi. Fakat yine de ekibindeki adamları iyi yetişmişti. Salvatore Tessio'nun başlattığı bir gelenekti bu. Söylemeye bile gerek kalmadan hemen Flatbush Novelties'in minibüsüyle patronlarının arasında pozisyon almışlardı. Havai fişek şirketinin sahibi oturduğu yerden sabah gazetesini Eddie'ye uzatmaya çalıştı. Gömleğinde George yazıyordu. George Spanos. Güzel bir haber var mı orada George? Eddie'nin arkasındaki adamlar bakıştılar. Ne demek istiyorsun? Sabah gazetesine el değmemişken açıp okumak Eddie'nin zevklerinden biriydi. Gazete bir süre ortalıkta dolanmışsa çöp tenekesine ve kim bilir nerelere girdi diye katiyen elini sürmezdi. ''Gazetemi okumuşsun'' dedi Eddie ve ''Ben de neler öğrendin?'' diye sordum. Spanos bir şey söyleyecek gibi oldu ama kendini tuttu. ''Dünya serisinde dün yine yağmur yağmış. Bugün de yağacağı tahmin ediliyor. Giants o yüzden batıya taşınmıştı.'' Spanos'un söylememenin daha iyi olacağını düşündüğü şeyler muhtemelen Eddie'yi ya da ortaklarını ilgilendiren şeylerdi. Spanos öyle rezil bir kumarbazdı ki Eddie'nin küçük kızı bile dilinin altında bir şeyler olduğunu anlardı. Eddie görebildiği kadarıyla başlıklara göz attı ve çarpıcı bir şey görmedi. ''Dünya serisi kıçımı öpebilir'' dedi. ''Ben sadece Mets'i takip ediyorum.'' Havai fişekçiler kıs kıs güldüler. Orada Eddie'nin de dikilip durduğu bir gün olmuştu. Ama Nick Geraci'yi izlemek ona bir şeyler öğretmişti. Adam kötü şeyler yapmış olsa da iyi bir öğretmendi. Gülün diye omuz silkti Eddie. Ama size bir haberim var. Dodgers ve Giants geri dönmeyecek. Ben bugünü yaşarım, anladınız mı? Sezonluk biletlerim, her şeyim tamam. Spanos hala gazeteyi uzatarak öyle dikiliyordu. Bugün için sezonluk biletin mi var? Mets için seni Yunan'da piç. Eddie aynı zamanda yeni sahaların bütün çimentosunu veriyordu ve molozları atma işini üstlenmişti. Benim gazetemi okuyabileceğin fikrine nereden kapıldın? Eddie bir basamak çıkmış ve Spanos'la göz göze gelmişti. Eddie bir yandan da boy problemi yaşıyordu. Boyu 1.58'tu ama yine de kısa boylu bir adamın kişiliğine sahip olmamakla övünürdü. Spanos sırasına koydum tekrar diyerek bir anlamda özür dilerim hem de tamı tamına. Sende kalsın dedi Eddie. Çoğu dejenere kumarbaz gibi Spanos'ta da şansını zorlama eğilimi vardı. Sahiden al dedi, benim işim bitti onunla. Bu cevap Eddie'nin erkeksi bir tepki göstermesine yol açtı. Tehdit yer gülümsemesine takındı. O zaman kıçını silersin dedi. Bu tebessümü ayna karşısında prova etmişti. Pek çok değişik bakışla denemeler yapmıştı. Ofisinin penceresine bir göz attı ve kakalak Momo'nun aşağı kendisine bakmakta olduğunu gördü. Momo Acapulco'dan o kadar yanık bir tenle dönmüştü ki Harlem'in şov takımına katılabilirdi. Geleli bir süre olmuştu ama cildi açılmasın diye güneş lambası kullanıyor, giderek Hollywood finoçlarına dönüyordu. ''Siz beylerin gerçekten istediği bir şey mi var?'' dedi Eddie. ''Yoksa bu güzelim sonbahar sabahının kalanını da kaldırımımı işgal ederek mi geçireceksiniz?''
''Spanos, izinleri görmek istiyorlar.'' dedi.
''Kim görmek istiyor izinleri?''
''Kent.''
''Bütün kahrolası Kent izinleri mi görmek istiyor? Kiminle konuştunuz?''
''Biz kıyıda teşkilatı kuruyorduk.''
Spanos gömleğinin cebinden bir kartvizit çıkarıp Eddie'ye uzattı. Ve şu herif gelip elimizde izinler olması gerektiğini söyledi. Ona elimizdekileri gösterdik ama hayır dedi, onlar yanlışmış. Eddie orta parmağıyla kart vizite vurup şurada yazan herif mi dedi. Belediye meclisinden biriydi. Yoksa bunun için çalışan biri miydi?
Orada adı yazan adamdı. Yanında da bir dedektif yani Chespro ile bir de üniformalı polis vardı.
Aç gözlü koca kışlı Stronzoni. Chesbro zaten ödeme listesindeydi. Herhalde Kolomb günü törenine giderken durup gagasını sokmadan edememiş olan meclis üyesi gibi. Eddie daha yeni kapoluğa kabul edilmişti. Son zamanlarda işinin en büyük kısmı buydu. Satın alındığı halde öyle kalmayan adamlar giderek daha sık oluyordu. Her seferinde Eddie Paradise, New York'un iyi insanları için bir şeyler yapmaya çalıştığı halde böyle zorlu çıkanlar sabrını test ediyordu. Bırak etsinler, hafife alınmak insanı güçlü yapardı. Bu Corleone yöntemiydi.
Ve beşiniz birden buraya bana bunu söylemeye mi geldiniz?
Başka ne yapabilirdik? İşimizi durdurdular.
Onlara kimin için çalıştığınızı söylediniz mi?
Spanos başını salladı.
Biliyordu zaten. Senden ismen bahsetti.
Eddie bir basamak daha çıkıp minibüsün yanında duran adamlara başıyla işaret verdi ve kendisinden uzun olan adamın omzuna elini koydu.
Rıhtıma dönün, adamlarım sizi takip edecek. Dostlarımız ortaya çıkarsa onlar ilgilenir.
Arabalarına giderken adamlardan biri Eddie'nin kulağına eğilip paraya ihtiyacı olduğunu fısıldadı.
Bu kadarı fazlaydı. Eddie baş parmağını yukarı doğru kaldırdı. Gidip kakalaktan alın. Carroll Gardens kendi sahasıydı ama Eddie sokakta durup para dağıtacak değildi.
Arabalarıyla uzaklaşmalarını izledi. Sonra komşu çocuklardan biriyle göz göze geldi. Martıların turist teknelerinin peşinde dolanmaları gibi onlar da hep buralardaydı.
Gazete dedi Eddie.
Hangisi?
Bıkkınlıkla elini salladı. Hepsi. Yalnız bugününkiler olsun.
Oğlan ok gibi fırladı. Eddie'den para istememesi gerektiğini biliyordu. Çocuk ne kadar harcarsa 10 katını alacaktı. Eddie Paradise lekelenmiş gazeteye bastı. Sonra geri dönüp Carroll Gardens Avcılık Kulübü'ne bodrum kapısından girdi. Momo ile ikisi bu mahallede büyümüşler ve burayı ortak almışlardı. Bina kahverengi taş evlerden oluşan bir sokağa sıkışmıştı ve tüm sokak hala %100 İtalyanlı. Bir zamanlar gerçekten bir av kulübüydü ve bodrumundaki atış poligonuyla birlikte devralmışlardı. Aşağıda ayrıca muhtemelen Bronx hayvanat bahçesi inşa edilirken yürütülen parmaklıklarla yapılmış boş bir kafes de vardı. Kafesin aslında köpekler için kullanıldığı tahmin ediliyordu. Eddie'nin hayali ise bir aslan, yani gerçek bir aslan, almak ve orada tutmaktı. Soruşturmuştu. Böyle bir şey yapmak mümkündü. Giriş katında bir mutfak ve bir salon, kanepeler, oyun masaları, bir bilardo masası ve süslü, oymalı bir bar vardı. Duvarlarda Eddie'nin kendi koleksiyonundan düzinelerce İkinci Dünya Savaşı posteri asılıydı.
''Düşman seni izliyor. Kim bilmek istiyor? Fazla konuşursan bu adam ölür. Düşman dinliyor. Senin ne bildiğini öğrenmek istiyor.''
Herkesin en beğendiği poster somurtuk dudaklı muhteşem bir kadın resmi olandı. Kadın bir masanın üzerinden kameraya doğru eğildiği için göğüslerinin arasındaki derin karanlık vadi görünüyordu. Ve bir çift kırmızı zarı göstererek ''Lütfen hayatınızda kumar oynamayın'' diyordu. ''Söylediklerinize dikkat edin.'' Eddie ise en çok profilden çizilmiş iki silahşörü gösteren posteri seviyordu. Elinde bir Lupara'ya benzeyen perçin tabancası olan sert İtalyan görünüşlü bir adam ve onun altında Thompson'lu miğferli bir asker. İkisine de silah lazım. Bu postere bakmak her zaman gülümsemesine yol açardı. İkinci katta ardiye odaları, daireler ve ofis vardı. Masa 15 santimlik bir platformun üzerine oturtulduğu için Eddie'nin fikriydi. Masada oturan kişi karşısında oturan herkese tepeden bakardı. En üst katın tamamı küçük bir mutfağa ve küçük terasa çıkan döner merdiveniyle yemek salonuydu. Eddie ofisinin kapısını kapattı.
Aşağısı hala domuz ağılı gibi görünüyor.
Yeni sabununu kullanış şeklin dedim Momo veya yeni çoraplarını. Tertip istiyorsan bütün bu şeylerden vazgeçmen lazım. Ama arkadaş arkadaşa konuşalım mı? Asıl o gazete şeyin o kahrolası Calabrese'yi yaratıyor.
Eddie çorapları bir kereden fazla giymezdi. Üzerlerindeki harfler kaybolunca sabunları dağıtardı. Hayatında güzel şeyler olmayacaksa ne diye para kazanıyordu ki?
Tamam. ''Hepimizin bazı ufak tefek gariplikleri oluyor.'' dedi Eddie.
O arada Momo'nun gerçekten kakalak kabuğu kadar sert saçlarını karıştıracakmış gibi yapıyordu. Momo'nun asıl adı Cosimo Barone'ydi. O da kapo olmayı umuyordu ve bu durum Eddie'yi ne şaşırtır ne de kızdırırdı. Momo her şeyi bileğinin hakkıyla elde eden iyi bir adamdı. Kakalak'ın Nick Geraç ile kapı olmasını engelleyecek kadar yakın olduğuna dair dedikodular vardı. Ama Eddie'nin bildiği kadarıyla aslında o kadar yakın değildi. Sarsıntı yaşandığında Momo ortada yoktu. Kent dışında aileye ait bir çalıntı otomobil parçalama yerine gönderilmişti. Orada oyalanmış ve çenesini kapalı tutmuştu. Bu bir taraftan onu ödüllendirmek için bir nedendi. Ama öbür taraftan birincisi belki kapı olmak için fazla ateşliydi ve ikincisi gelişmelerin dışında kalmıştı. Böylece Eddie yükselmiş ve kakalak Momo'da serbest bırakılmış ve bir aylığına kadınlar dahil tüm masrafları karşılanmak kaydıyla Acapulco'ya tatile gönderilerek ödüllendirilmişti. Adil olsun ya da olmasın bu konunun artık bitmesi gerekiyordu. Kakalak da Nick Geraci'nin veya kendi öz amcası Sally'nin peşinden gitmek istemiyorsa bugünü yaşamak zorundaydı. Eddie bugün de yaşadığı için kendisiyle gurur duymaktaydı. ''Bu arada o adamları bekletmen gerçekten çok hoştu.'' dedi Eddie. ''Dünyanın kahrolası sorunlarından birini daha çözemeseydim çok üzülürdüm.''
''Telefondaydım.''
''Umarım bu çöplüğü temizleyecek birini bulmak için konuşuyordun. Yoksa kahrolası her şeyi benim mi yapmam gerekiyor?''
''Adamlar yapabilir.''
''Adamlar yapabilseydi yapmış olurdu. Üstelik adamlar burada değil.''
Hem cumartesiydi hem de kolomb günüydü. Momo güldü.
''Herhalde bunun 9-5 çalışılan bir iş olmadığının farkındasındır.''
''Bu sana ne dendiyse onu yap türünden bir iş yeri.'' dedi Eddie. ''Bir temizlikçi kadın tut, bir şirketle anlaş, ne yaparsan yap.''
''Sanki üstüme düşenleri yapmıyormuşum gibi bakma bana.'' dedi Momo. ''Bütün sabah yatları eğlendirmek için koşturmakla geçirdim.''
''Yatları mı?''
''New Orleans'lı dostlarımızı.''
Carlo Tramonti ile adamlarından bazılarını kastediyordu. Tramonti o geceki komisyon toplantısına katılmak için gelmişti. Onca işin üstüne onları oyalamakta Eddie Paradise ve ekibine düşmüştü.
Yatlar, orada öyle deniyor. Sen hangi arada öğrendin peki dedi Eddie.
Benim de dışarı çıkmışlığım var.
Senin mi? Sen Brooklyn'den bile çıkmış sayılmazsın.
Meksika'ya ne diyorsun o zaman?
Momo kanıt gösterir gibi yanık kollarını uzatmıştı. Eddie güneş lambası hakkında bir şey diyecekti ama demedi.
''Meksika'ya Meksika diyorum.'' dedi. ''İstisnalar kuralı bozmaz.''
Momo başını salladı. ''Ne?'' dedi Eddie. ''Söyle hadi. Neyse söyle durma.''
Çünkü Eddie Momo'nun Meksika'yı teselli ödülü olarak kabul ettiğini, aslında kendisinin hak ettiği terfiin yerine verildiğini düşündüğünü anlamıştı. Bu konu yaralarında ne kadar çabuk hallederlerse o kadar iyi olacaktı.
''Söyle.'' dedi Eddie. Söylemeyeceğinden emindi.
''Neyi söyleyeyim?'' dedi Momo.
''Meksika'yı dedi Eddie. Ne diyeceksen de hadi.''
Momo teslim oluyormuş gibi ellerini kaldırdı.
''Bir kere ne demek istediğini bile anlamış değilim.''
Eddie Paradise böyle durumlarda Michael Corleone'nin karşısındakini sessizce sileceğini biliyordu. Öfkesini yatıştırmak için içinden yaşına kadar saymaya başladı. Bu yöntemi Geraci'den öğrenmişti. Eğer göz teması kurmuşsanız insanlar size yaşadığınız her yıl için bir saniye verirdi.
''Lafı nereye getirmek istediğini anlamıyorum.'' dedi Momo. O sırada Eddie 13'e gelmişti. ''Fakat bilgin olsun, dün gece Brooklyn dışındaydım. Yatları havaalanından alıyordum.''
Eddie konuyu kapatmaya karar verdi.
''Senin şu zenci rock'n'roll'undan bayağı hoşlanacağını düşünüyordum.'' dedi Momo. ''Yat lafını duymamış olmana hala inanamıyorum.''
Eddie'nin iki konunun birbiriyle ne alakası olduğunu sorması gerekmiyordu. Müzik aralarında sürekli tatlı tatlı işittikleri bir konuydu. Kakalak sadece iki konuda da kuşkuları olduğunu ifade ediyordu. Şakalaşmaları gerginliklerini başarıyla düzeltmişti.
''Evet Eddie, peki insanların yüzüne karşı da yat denebiliyor mu?''
''Herkes bana kakalak diyor ve ben bunu espri olarak görüyorum.''
''Evet ama Dago, Gine vesaire denince hakaret olarak kabul ediyorsun.''
''Bizim dışımızdakiler derse öyle.''
''Sen aslında Tramonti ile ötekilerden hoşlanmıyorsun.'' diye belirtti Eddie.
''Belki hoşlanmıyorumdur ama hakaret de etmiyorum. Seninle adamlarından biri arasında bir benzerlik görüyorum.''
Eddie komik dedi ama bunu da hemen yorumlayabilmişti.
Tramonti'nin kendisinden küçük 5 erkek kardeşi vardı. Momo'nun sözünü ettiği konsilyeresi de olan Augie, yani namı diğer cüceydi. Aslında gerçek anlamda cüce değildi ama Eddie'den bile kısaydı boyu.
Peki şimdi neredeler?
Yatlar mı? Onlara bir şoförle Cadillac ayarladım. Liman turuna gönderdim. Sonra Manny Wolf'un Pirzola evinde geç bir öğle yemeği yiyecekler. En iyi masada oturacaklar. Ve ne kadar ısrar ederlerse etsinler hesap bize gelecek.
Eddie onaylarcasına başını salladı. Manny'nin yeri de Brooklyn dışında bu arada.
Hassas bir yere dokundum galiba ha?
Eddie sırıttı, provalarda denediği gibi hem şaka yaptığını hem de alay etmediğini gösterir türden bir ifade vardı yüzünde.
Ben sadece bir şeyi belirttim.
Rezervasyon yapmak için Manny'nin yerine gitmene gerek yok ki, dedi Eddie.
İyi olup olmadığını bilmek için gitmen lazım.
New York'taki aklı başında herkes oranın iyi olduğunu bilir.
Lanet olsun, sen de pekala biliyorsun Brooklyn dışına çıktığımı.
Kakalak her şeyi kelimesi kelimesine kabul eden bir kafa yapısına sahipti. Ya da öyleymiş gibi davranırdı. Hepsi oyuna dahildi. Belki de haklısın, dedi Eddie. Bir düşünsene, eyalet hapishanesi de Brooklyn dışında. Çocuk gazetelerle dönünce Eddie de Spano'nun neyi anlatmaya çalıştığını anlayabildi. Johnny Fontaine'in Nevada Şans Oyunları Komisyonu ile sorunları olması ve sık sık tahkikat geçiren, aynı zamanda da New Jersey, Chicago ve Los Angeles suç örgütlerinin başı olmakla suçlanan Michael Corleone ile bağlantıları olduğu iddiası yüzünden törende bazı protestolar bekleniyordu. Bu belden aşağı bir vuruştu. Sık sık tahkikat geçiren ama Eddie insanın ancak mahkeme karşısında, o da teorik olarak suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğunu anlıyordu. Basında hakkınızda ne deniyorsa oydunuz. İşin güzel tarafı Don'un gayet hoş bir resmini basmış olmalarıydı. Smokini de Metropolitan Operası'ndaki bir yardım balosundan ayrılmaktaydı. Yanında da Vito Corleone Vakfı'nın işlerine yardım eden yeğeni Francesca vardı. Bu gazetenin gerçek duruşunun güzel bir göstergesiydi. Canları istese herkesin kötü fotoğrafını bulabilirlerdi. Dürüstlüğü aşikar yurttaşların, İtalyan asıllı Amerikalıların, Amerika'nın oluşmasına yardım eden, namusu çok çalışkan insanlar olduklarını beyan eden ifadelerin yer aldığı uzun bir makale vardı. Çoğu gangster denen birini hiç görmemişti. Sonlara doğru Fontaine'in açgözlük ettiğini ileri süren aptalca bir iddianın ardından o gece Brooklyn'in Red Hook bölgesindeki rıhtımda yapılacak olan havai fişek gösterisinden söz ediliyordu. Yazıya göre gösterinin sponsoru Italo-Amerikan polis loncasıydı. Ama asıl para, adı belirtilmeyen bir kaynak tarafından Michael Corleone olduğu söylenen bir bağışçıdan geliniyordu. Eddie gazeteyi Momo'ya attı ve başka bir tanesini aldı. Yine adı belirtilmeyen bir kaynak vardı. Bağış aslında Vito Corleone Vakfı'ndan geliyordu ama gazeteciler böyleydi işte. Tıpkı köpek yavruları gibiydiler. Şirin, eğlenceli, besledikçe kuyruk sallayan. Ama er ya da geç terliklerinizi didikliyor ve halınızın üstünü pisletiyorlardı. Aptal hayvanlardı ve aksini düşünen de ahmaktı. Yine de sevimliydiler. Yeterince zaman ve yemek verirseniz bazı güzel numaralar yapmayı öğretebilirdiniz. Bu gazetenin editörü de Michael Corleone'nin çekici bir resmini basmıştı. Bu kez kolunda tatlı ve yetenekli bayan Margaret Duval vardı. Bu gazeteci çocukların Michael Corleone efsanesinin oluşumunda en az Eddie Paradise kadar payı vardı. 1-10 dedi Eddie. Şu adı verilmeyen kaynak Hagen'ların bizim için çalıştırdığı halk ve ilişkiler şirketidir. Beyaz bir yalan. O ekibi tutmak Eddie'nin işiydi. Gurur duyduğu bir girişim olmuştu. Fontaine'in baş teşrifatçı olması da Eddie'nin başının altından çıkmıştı. Komitede bir adamı vardı. Fontaine'in müteveffa Vito Corleone'nin vaftiz oğlu olduğunu bilen Eddie, onun şu 10 galonluk şapkalı Nevadalı pislikler yüzünden karşılaştığı negatif bokluklara karşı biraz da olumlu bir şekilde kamuoyu önüne çıkmasının Michael Corleone'yi memnun edeceğini tahmin etmişti. Tam olarak işe yaramamıştı ama yine de değerdi. Dedikleri gibi reklamın kötüsü olmazdı.
Öyle diyorsun ha?
Kakalak hiçbir anlamda aptal değildi ama ağır okurdu. O zaman bilgi sızdırmak iyi bir fikir gibi gelmişti herhalde. Don'un imajı için falan filan, bilirsin ya. Nereden bilsinler o hikayenin gidip Fontaine'in ayağına dolanacağını? Telefon çalıyordu, Momo açtı. Birkaç saniye dinledikten sonra arayana beklemesini söyledi ve eliyle almacın ağız kısmını kapadı. Tamam, 1-20 dedi almacı Eddie'ye uzatırken. Senin Yunanlı havai fişekçilerin bu yüzden araç sokağında saplanıp kalmışlar.
Eddie içini çekti. Fakat sonunda Eddie olayı şöyle halletti. Bu dünyada iki çeşit insan vardı. Bir şeyleri bozanlar ve bir şeyleri onaranlar. Eğer onarıcı olarak doğmuşsan elinden ne gelirdi ki? Şikayet mi edecektin? Hayır, asla onaracaktın. Tanrı vergisi yeteneklerini kullanacak ve her kahrolası gün dışarı çıkıp onaracaktın.
12. ayrımın sonu. Sayfa 124.